Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tahrim suresinin ayetlerini okuyarak Rabbimizin bize bu mübarek surede hangi dersleri vermek istediğini, Kur'an'ımızın bu mübarek suresinin bizim için ne anlama geldiğini görmeye çalışalım. Dediğimiz gibi 12 ayet bu mübarek sure. Bu 12 ayetin tek tek manasını görelim. Arapça biliyorsak Arapçamızı takviye etmiş oluruz. Arapça bilmiyorsak Kur'an-ı Kerim'in dili her ne kadar Arapça diye biliniyorsa da insanın kalp dilidir. Kur'an onun dilini bilmeyenle bile konuşur. Yeter ki mümin yüreğini ona açmış olsun. Şimdi göreceğiz ki Arapça hiç bilmeyen bile sanki böyle el işaretiyle, göz işaretiyle anlıyor gibi kendisine yakın bir kitap olarak biiznillah Kur'an-ı Kerim'i görecektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله العظيم يا أيها النبي النبي Türkçe'ye peygamber olarak geçmiş bir kelimedir. Peygamber Türkçeleşmiş ama Türkçe olmayan bir kelime. Nebi kelimesi Resul kelimesi ile bizim çapımızda aynı manayı ifade eder. Resul elçi demek, Nebi ise haberci demektir. Ya eyyühen nebi, ey peygamber demek. Ey peygamber. Biz Türkçe'de ey, bak gibi bir ifade kullanıyoruz. Arapça'da, Kur'an lisanında ya eyyuha, ya eyyuha denir. Ey diye çağırmak için. Ey peygamber, ya eyyuhen nebi, ey peygamber. Lime, neden? Neden? Tuharrimu, yasaklıyorsun, haram ediyorsun. Ma, öyle bir şeyi ki, ehallallahu leke, Allah sana helal etmiş bulunuyor. Türkçeyi toplu telaffuz edersek, ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu, مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ Ey peygamber! Allah'ın sana helal ettiğini neden haram ediyorsun, yasaklıyorsun? Burada Kur'an anlamak için önemli ipuçlarından bir tanesini not edebiliriz. Kur'an'ımızda hemen hemen hiçbir şey paragraflar dolusu anlatılmaz. Bizim Türkçe'de roman okurken veya birbirimize hitap ederken örneklendirme yapmak için söylüyorum. Bir anne çocuğuna bir işi neden yapmadığını hatırlatacağı zaman, ben sana dün bakkala git dedim. Sen o arada oyun oynuyordun. Bakkala git dedikten sonra oynamaya devam ettin. Bakkalı geciktirdin. Ben de yapacağım filan yemeği yapamadım. Şimdi bak baban geldi. Yemek eksik. Bu hep senin oyununun yüzünden oldu. Ben hep seni bu şekilde mi ikaz edeceğim? Der. Bütünü dün bakkala gitmedin, bugün yemek yok. Özeti budur. Ama biz insan lehçesinde konuşurken gerekçeleri, nedenleri, sonuçları, akıbetleri hepsini baştan sona dizi veririz. Kur'an'ın böyle bir üslubu yoktur. Kur'an'ımız ibadetleri bile uzun uzadıya anlatmaz. Rükû şöyle yapacaksınız. Kaldırırken başınız dik olacak, tarif etmez. Bu ayrıntılar hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarına bırakılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu birinci ayette benzerini görüyoruz. Her şey böyledir. Fıkıh konularını, yani hükümleri açıklarken de böyledir. Yusuf aleyhisselamın hikayesini anlatırken de böyledir. Yani Kur'an-ı Kerim bizim konuşma uslubumuz gibi uzun uzadıya, gerekçeli, sonuçlu açıklamalar yapmaz. Allah'ın kitabının tertip düzeni işaretler etmek şeklindedir. Şimdi biz bu birinci ayetle ilgili geniş geniş bilgiler edindik. Hafsa ile Aişe şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bunların hepsini hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Bu nedenle çok önemli bir not olarak bir kenara yazınız. Kırmızı kalemli notlarımız var diye o notlardan biri olsun. Arapça bilmek Kur'an'ı anlamak için yeterli değildir. Arapça ile Kur'an %60 bilemedin %70 civarında anlaşılabilir. Çok iyi Arapça bilmiş olsanız bile. Bu da şu demek oluyor. Kur'an-ı Kerim'in başka bir dile tercüme edilmesi, Kur'an-ı Kerim'in %60, %70 civarında anlaşılabilmesi demektir. Kur'an'ın anlaşılabilmesi için, Kur'an edebiyatı diye isimlendirebileceğim, belagatın ve diğer Arap edebiyatına ait sanatların bilinmesi gerekiyor. En az bunlar da %30 civarında anlamaya etki eder. Kur'an'ın kendine mahsus bir edebiyatı vardır. Bu edebiyat sadece mesela Türklerin bilmediği için Kur'an'ı anlamaması sonucunu doğurmamıştır. Kur'an'ın edebiyatı Arapça bilen o günkü Araplar içinde öğrenecekleri şey olmuştur. Kur'an'ın kendine mahsus bir kültürü var, edebiyatı var, tarzı var. Tefsir denen kitap da aslında önce bunu öğreten kitaptır. Bu nedenle müfessir çok okumuş adamdan önce Kur'an edebiyatını çok iyi bilen birisidir. Burada anlamanıza yardımcı olacak bir örnek vereyim. Herhangi bir hoca efendinin veya herhangi bir yazarın kendine mahsus bir konuşma ve yazma tarzı vardır. İlk defa açıp bir makalesini, bir konuşmasını dinleyen yabancı biri için zor anlaşılıyor bölümü olabilir. İnsanda da vardır bu tarz. İşte filanca yazar şöyle yazar, filanca yazar da böyle yazar deriz. Kur'an-ı Kerim'le la teşbih ve la temsil, yani bir yazarı benzetmek için değil, sadece anlamamıza yardım etsin diye söylüyorum. Kur'an'ın kendine mahsus bir tarzı vardır. Bu tarz okuya okuya, öğrene öğrene öğrenilir tabii. Öğreniliyor nitekim. Araplar, yani Arapçayı ana dil olarak kaliteli bir şekilde bilenler, bu Arapçayı esasen bildikleri için diyelim ki bir ayda Kur'an'ın belagatını çözerler. Edebiyat tarzını çözerler. Bizim gibi sonradan Arapça öğrenenler de bir senede bunu çözerler. Yani olmaz bir şey, öğrenilmez bir şeyden söz etmiyoruz. Ama nereden söz ediyoruz? Bu Allah'ın kitabı Celle Celaluhu sıradan bir kitap gibi değil, sıradan bir konuşma gibi değil, kendine ait bir tarzı var. Şimdi burada bu ayette bunu görüyoruz. Ey peygamber, Allah'ın sana helal ettiğini niye haram ediyorsun? Burada bir yığın sorunun cevabı var. Neydi bu konu? Burada yok. Sonucu ne olacak? Bu ayette yok. Bu lime tuharrimu, neden haram ediyorsun kelimesi. Çok ayıp ettin, günaha girdin, bir daha yapma demek mi? Gerek yoktu buna. Yapmasan da olurdu demek mi? Bunlar açıklama olarak yoktur. Önemli olan bunu söylemek için söylüyorum burada. Şimdi Kur'an'ın tarzını bilen birisi, bu Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzünde, 28. cüzüne gelinceye kadar, Kur'an-ı Kerim'de bu üslup tekrarlandı sürekli olarak. Bu tarzı bilmeyen birisi, bunu niye böyle yaptın, girdin günaha işte, bir de peygambersin şeklinde de anlar. Ey peygamber, kendini üzmene gerek yoktu, niye böyle yaptın şeklinde de anlar. Bak, peygamberin düştüğü bataklığa gördün mü? Haram yapmış bir şeyi, ne kadar büyük günaha girmiş diye anlar. Bu da Allah muhafaza buyursun, Kur'an-ı Kerim'in güya Kur'an okurken, güya Allah'ın kitabını öğrenmeye çalışırken peygambere hakaret edip cehenneme giren insan maazallah. Nitekim bunu özellikle Arapça belagatını, Kur'an'ın derinliklerini bilmeyenler Türkçesinden bir mealden okuduklarında bu kahramanlığı yaparlar. Bak, Allah peygamberini dövecekti az kalsın. Nasıl hakaret ediyor? Haşa. Diye böyle bir uslup takınırlar. Tarzını bilmiyor Kur'an'ın. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Sen niye Allah'ın sana helal ettiği şeyi haram ediyorsun ki sözünden? Demek ki peygamber de düştü bir kere deyip bir yığın bataklığın içine batar. Şeytan bir kere de cımbızladı mı insanı böyle, bir daha onun elinden kurtulmak yoktur. Ondan sonra şeytan kimseyi bir daha rahat bırakmaz. Bu sebeple tekrar bu mübarek ayet sebebiyle vurguluyoruz. Kur'an'ın kendine mahsus bir edebiyatı vardır. Kur'an-ı Kerim bir roman değil, tarih kitabı değil. İşte doğum tarihini, ölüm tarihini verdi, nerede yaşadı sana böyle bilgi veren bir kitap değil. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kulun kafasına Allah'ın uslubu ile girer. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, hani tefsir için beş büyük kanundan söz etmiştik, Resulullah'ın açıklamalarına aleyhissalatü vesselam, hadisi şeriflerin o ayeti nasıl izah ettiğine, ashab-ı kiramın ondan ne anladığına bakmak zorundadırlar. Aksi takdirde kaş yaparken göz çıkarmak mümkündür. Şimdi bu ayete tekrar dönelim. Ya eyyuhennebiyyü, ey peygamber, lime tuharrimu, niye yasaklıyorsun? Ma ahallallahu lek, Allah'ın sana helal ettiğini niye yasaklıyorsun? Yapamazsın böyle bir şey demek de olur bu. Bu bir tehdittir, suçtur, günaha girdiğini göstermektir. Veyahut da gerek yoktu ey peygamber, niye üzdün ki bunu demek anlamına da gelebilir. Uygulamalarından, bu ayetten sonraki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gösterdiği tepkilerden, ki Allah'ın ona ne demek istediğini herhalde şu kainatta Cebrail aleyhisselamdan da daha iyi anlayacak odur. Ne demek istediğini Allah-u Teala'nın. Eyvah, günah ettim, istiğfar edeyim demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bu ayette sen yanlış iş yaptın, cahillik ettin gibi bir şey yok. Ne var? Yani böyle yapmana gerek yoktu peygamber. Böyle üzmene gerek yoktu kendi. Yani niye üzüldün demek istiyor Allah-u Teala burada. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Evet, bu bir sorgulama, niye ifadesinden niyeyi tırnak içine koyalım, bir sorgulama olduğunu gösteriyor. Ama bu sorgulama ayıplama sorgulaması mı, yoksa üzülmene gerek yoktu şeklinde bir hatırlatma mı, ikincisi. Ama Kur'an-ı Kerim'de birinci tarzda, yani ayıplama tarzında böyle yapmayacaktınız, bak bu sefer affoldunuz ifadesinde vardır. Mesela Tevbe suresinde afallahu ank, Allah seni affetsin. Lime ezinte lehum, münafıklara niye izin verdin? Cihattan geri kalmak istiyorlardı. Afallahu ank, Allah seni affetsin. Ayetin asıl anlaşılacağı tarz orada, münafıklara niye izin verdin sen? Böyle yapmayacaktın ey peygamber. Hadi bu sefer seni Allah affetsin şeklinde normal olması lazım. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim Allah seni affetsin ifadesini öne almış. Neden? Aslında bu bir suç. Cihattan geri kalmak isteyene bir lider izin veremez. Cihadı emreden Allah, peygamber de olsa cihat etmene izin, etmemene izin veriyorum diyemez kimse kimseye. Namaz kılmamana izin veriyorum demek gibi olur. Bu bir yanlış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir soruşturma yapmadan, gerçekten onlar karılarımız hamile, babam ölüyor filan numaralar yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iyi o zaman siz kalın diye izin verdi onlara. Yalan söylettiler halbuki. Niye soruşturmadan, gerçekten bir özürleri var mı bakmadan, niye izin verdin? Hadi bu sefer Allah seni affetsin demedi Kur'an'da Allah Teala. Ne dedi? Afallahu anki. Allah seni affetsin. Niye izin verdin onlara? Dikkat ediyoruz burada. Allah affettiğini, bu suçu affettiğini önceden söylüyor. Diyor ki bazı, bilhassa mutasavvuf müfessirler diyorlar ki, yani eğer ayet Efendimiz'i direkt suçlayarak başlasaydı, niye bu izin meselesini böyle yaptın sen deseydi, belki de ayetin sonu gelmeden Efendimiz kalp krizinden ölürdü. Allah'ın yasak edeceği bir işi yaptım diye. Ama ayet geldi, Allah seni affetsin diye başladı, rahatlattı peygamberi. Ama sonrasında affa neden olacak bir hata olduğu da anlaşıldı. Ama önce rahatlattı peygamberini. Kur'an üslubundan söz ediyoruz. Konumuz Allah Teala nerede peygamberi ayıpladı, nerede ayıplamadı diye araştırma konusunda değiliz. Kur'an'ın kendine mahsus bir üslubu vardır. Bu üslubun tadını, kıvamını yakalayamayanlar, mesela ya gördün mü, cihatta peygamber bile hata edermiş, biz de ne yapalım işte, laik bir ülkede yetiştik, bırak biz de biraz hata edelim gibi anlar bunu insan. Maazallah, baldan zehirlenip ölürsün bu sefer. Bal şifadır ama birini de zehirliyor. Kur'an şifadır, baldır, üslubunu bilmeyeni zehirler. Bu sebeple Arapçanın meali yeterli değil, ilave ne lazım? Kur'an belagatı diyoruz buna. Belagat, yani Kur'an'ın üstün edebiyatı bilinmelidir. Evet. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, lime tuharrimu ma ahallallahu lek, Allah'ın sana helal ettiğini niye haram ediyorsun? Burada soru bitiyor. Bunun sonucu şöyledir, böyledir, bir açıklama yapmıyor Allah-u Teala. Parantez içi cümle gibi bir cümle koyuyor. Tebteğî marzâte ezvâcik. Tebteğî marzâte ezvâcik. Tebteğî, istiyorsun, arzuyorsun, peşinde koşuyorsun demek. Yani arzun, marzâte ezvâcik, hanımlarının gönlünü yapmak mı? Hanımlarının gönlünü yapmak mı? Tebteğî, ibtega, yebteğî, bir şeyi arzulamak, istemek, gönülden istemek demek. Mardat, rıza kelimesinden geliyor. Ezvacik, zevcenin çoğulu. Hanımlarını memnun etmek mi istiyorsun? Dikkat edelim, Kur'an-ı Kerim, peygambere neden yapıyorsun diye başladı. Gerekçesini de gizli bir şekilde tırnak içinde açıkladı. Hanımlarını memnun etmek mi istiyorsun? Burada biz bunu insan olarak anlatsaydık şöyle anlatırdık. Hanımların sana şöyle bir şey yaptı da sen onlar üzülmesin diye de böyle yaptın da vesaire izah ederdik. Hayır. Çok nazik bir şekilde peygambere bu yaptığının gerekli olmadığını anlattıktan sonra aleyhissalatü vesselam bunun asıl nedenini, yani peygamber aleyhisselamın haramlaştırma, helali helal haram yapmak gibi yaptığı şeyin nedeninin kadınları üzmemek olduğu ortaya çıkıyor. Tebteğî merdâte ezvâcik. Eşlerinin gönlünü yapmak mı istiyorsun? Buradan bu olay neydi? Bal içti içmedi miydi? Mâriye ile ilgili iş miydi? Bunun ayrıntısını söylemiyor Allah-u Teala. Ama ashab-ı kiram, Efendimizin hanımları bu ayrıntıyı biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biliyordu. Bizi ilgilendiren bal şerbeti miydi bu konu? Yoksa Mâriye ile Hafsa'nın birbirini çekememesi miydi? Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bal dokunuyordu, o muydu? Hiç önemli değil. Bizi onlar ilgilendirse Allah bunu açıklardı bize zaten. Bizi ne ilgilendiriyor? Çok önemli bir şey ilgilendiriyor. Bir peygamber olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlarının razı olacağı, hanımlarının memnun olacağı tarzı tercih edince Rabbinden ikaz gördü. Bu budur. Bunun nedeni bal olsa ne olur, tarhana çorbası olsa ne olur? Bunun nedeni Ayşe olsa ne olur, Hafsa olsa ne olur, Sevde olsa ne olur? Radıyallahu anhünne cemiyan. Bu ayrıntılara takıldığın zaman özünü kaybedersin. Yolda sana işte filan yere İstanbul'a 120 kilometre kaldı yazıyor. Bu sadece ne kadar kaldığını göstermek içindir. Levha çok önemli orada. İstanbul sapağını gösteriyor sana. O kadar. Oturup bu sapağın dibinde bir çay içelim, çok mübarek bu sapak dersen yola devam edemezsin. Allah-u Teala peygamberinin hanımlarının gönlünü yapıp onları şirin tutmak için bir tavır gösterirken yanlış iş denecek bir iş yaptığını bize izah ediyor. Ayşe miydi, Hafsa mıydı, Sevde miydi, Zeynep miydi, Mâriye miydi diye takıldığın zaman, bal mıydı, tarhana mıydı, mercimek miydi takıldığın zaman, pazartesi miydi, salı mıydı, perşembe miydi diye takıldığın zaman, sabah namazından sonra mı oldu, öğle namazından sonra mı oldu diye takıldığın zaman, önce Hafsa mı konuşmaya başlamıştı, Ayşe mi konuşmaya başlamıştı diye takıldığın zaman, durağın altında, levhanın altında oturup çay içmeye benzer bu. Otoban sana İstanbul sapağını gösteriyor. Sen vay be bu levha ne mübarek levha deyip Hacı Ölesvet gibi oturup üstünde çay içersen yolu kaybedersin. Yoldan geri kalırsın. Rabbimiz bize lazım olanı anlatıyor. Ey peygamber, Allah'ın sana helal ettiğini niye haram ettin ki kendine? Sen hanımlarının gönlünü yapmak için mi uğraşıyorsun? Bu ifadeden çok net ne anlaşılıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının üzülmemesi için uğraşırken Rabbinden ikaz aldı. Bu kadar. Burada iki nokta var. Birincisi, şu rahmeten lil alemin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan insanlığın özü Rabbini en iyi biliyordu. En iyi biliyordu. Ondan iyi kimse Rabbini bilemez. Melekler de dahil. Bu balı daha içmem ben dediği zaman bunun aslında çok hoş bir tavır olmadığını da biliyordu. O kainatın efendisi, üzmemek üzere yeryüzüne gönderilmiş birisi olduğu için Ayşe'si, Hafsa'sı üzülmesin diye Rabbinin onu ikaz edeceği işi yaptı. Bir peygamber için bundan daha ağırı olmaz Rabbi lime, niçin böyle yaptın diye soru soruyor ona. Ve bunun %100 Ayşe'yi, Hafsa'yı, Sevde'yi, Zeynep'i, Mariye'yi üzmemek için olduğu da kesin. Neden? Tebteğî mardâti ezvâcik. Ayet sırrı açıklıyor. Peygamber hanımlarına nazik davranmak istedi. Hanımları üzülmesin diye o üzüleceği işi yaptı bu sefer. Yani bu Tahrim suresinin inmesi, Asiye'nin, Meryem'in örnek gösterilmesi, cihadın, ailenin vesairenin, daha önce konuştuğumuz konuların hepsinin konuşulmasında temel konu tebteğî mardâti ezvâcik. Sen kadınlarının gönlünü yapmak istiyorsun ey peygamber. Bu koca sure 12 ayet bütün konularıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa üzülmesin, kadıncağızı ezmeyeyim diye içindeki merhametten kaynaklanan bir durum oldu. Çok bal düşkünüydü, tiryakiydi filan değil. Ayet öyle olsaydı, maazallah ben benzetmek için söylüyorum, ne derdi? Sen balın tadına mı dayanamıyorsun ey peygamber? Tiryaki misin derdi. Ayet ne diyor? Tebteğî mardâte ezvâcik. Sen eşlerinin gönlünü yapmaya çalışıyorsun. Demek ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadınlarına karşı nezaketi onun ayetle ikaz edilme nedeni olacak kadardı. Bu peygamberi kadınları şöyle ezdi, böyle ezdi, yok kadınları ikinci sınıf yaptı, yok kadınları veda hutbesinde dövebilirsiniz dedi diyenin dili kurusa çok mudur? Mümin olabilir mi? Rabbi onu kadınlarına çok nazik davranıyor, onları memnun etmek için uğraşıyor diye ikaz etti. Onu kadın düşmanı gösteren birisi Müslüman olarak mezara girebilir mi ya? Bu çok önemli, bu ayetten ders olarak çıkmalı. Bunu anlamadıktan sonra bu ayeti okumamıza gerek yok zaten. Hiçbir şey okumamıza gerek yok. Bu birinci nokta. Çok açık bir şekilde ayetten anlaşılıyor. Hanımlarını memnun ederken ikaz gördü. İki, bu ayet bağıra bağıra diyor ki eşler arasında %100 memnuniyet olmaz. Peygamber bile çizgiyi aştı memnun edeceğim derken. Eşler birbirlerini idare ederler. %100 aradığı gibi %100 her emrettiğine uyan koca ve kadın olsaydı Tahrim suresi inmezdi zaten. Çünkü o nezaketi insanoğlu bir daha kimseye yapamayacak kadar yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine eşlerini yasakladı. Madem öyle ama Rabbi bunu ikaz etti. Sen nasıl Allah'ın helal ettiğini haram edersin? Burada bal olayı var. Ama daha sonra bu ayetlerin üzerinden çıkan incelikler konusu diye bir başlık açacağız. Orada tekrar konuşacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün hanımlarını, 9 hanımını da boşayıp mescide kapanmayı da düşündü. Allah da ona buna izin verdi. İstiyorsan boşa onları, hepsini gönder babaların evine dedi. O kadar öyle sıkıntılar da oldu Peygamber aleyhisselamın evinde. Çünkü düğünleri otelde yapılmamıştı. Düğünde döner verilmemişti. Çiçek de göndermemişti. Hem de düğün davetiyeleri kim bilir basit bir kağıda yazılmıştı. Böyle büyük koli gibi bir zarfın içinde düğün davetiyesi verilmemişti. Onun için çok mutlu olamamışlardı. ev yatak odası kadar tuvaleti de olan yer demektir. Evde tuvalet de olur. Nasıl tuvaletsiz ev olmazsa sorunsuz karı koca da olmaz. İdare etmesini bilmeyen koca, idare etmesini bilmeyen kadın olur. İdare edenler samanlıkta gülistan gibi yaşarlar. İdare etmesini bilmeyenler de sarayları kendilerine zindan ederler. Bu ayet bu hakikati haykırıyor. Bütün şımarık, tesettürlü Müslüman kızlara haykırıyor. Şımarıklar. Davetiyeleriyle meydan okuyorlar. Bir davetiye bakıyorsun, düğün davetiyesi. Sanki 7000 kişi aynı anda evleniyor. Bir santim kalınlığında koca bir tahta, üstünde şöyle muhteşem düğün filan, otelde filan yerde. Bunlar seneyi bulmaz patlayacak bombanın işaretleri, fitilleri. Davetiyeye güveniyor, salona güveniyor. İradesine ve sabrına güvenen mutlu olur. Bunu da bir dipnot olarak bir kenara yazmış olalım. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek tebteghi mardati ezvacik. Ey peygamber, sana Allah'ın helal ettiğini sen niye haram ediyorsun? Kadınlarının gönlünü yapmaya mı çalışıyorsun sen? Olmaz yani böyle bir şey. Kadınların gönlü olmaz. Peki, suç işledin, istiğfar et, yoksa yandın ey peygamber? Böyle bir şey yok. Vallahu gafurun rahimun var. Vallahu gafurun rahimun. Allah gafurdur. Yani istiğfar edeni affeder. Gafur demek tövbe edeni mağfiret eder demek. Rahim merhametlidir. Allah-u Teala'nın mübarek isimlerinden iki tanesi geçti. Vallahu gafurun rahimun. Neden peki? Vallahu gafurun rahimun. Türk dururken tebteği merdate ezvacik. Vallahu gafurun rahimun. Hanımlarının gönlünü mü yapmaya çalışıyorsun sen? Vallahu gafurun rahimun. Allah mağfiret eder, rahimdir, acır. Nereden çıktı bu? Kur'an üslubu, Kur'an tarzı dedik. Bu yaptığın tövbe etmeyi gerektiren bir durumdur. Tövbe et, Allah da tövbeleri kabul eder demiyor. Hanımlarının gönlünü mü yapmaya çalışıyorsun? Allah mağfiret eder, merhamet eder, merak etme. Kur'an nezaket kitabı. Peygamberine hadi al abdestini çabuk istiğfar et demedi. Allah mağfiret eder, merak etmeyin dedi. Bunu peygambere mi dedi? Yoksa gönüllerini yapmaya çalışırken peygamberi dara sokan hanımlarına mı söyledi? Önemli değil ki. Ortada bir konu var. Bu konu Allah'ın kitabında yanlış olduğu ortaya kondu. Nedir bu? Kadınların birbirlerinin üstünlük, fors atması için uğraşırken Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı üzmeleri, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın Rabbinden ikaz görecek bir iş yapmış olması, bütün bunların hepsi Allah'ın mağfiretini gerektiren şey. Allah'ın ancak rahmetiyle kapanacak şeyler. Onun için vallahu gafurun rahimun. Allah gafurdur. Yani istiğfar edenin istiğfarını kabul eder. Rahimun, kullarına rahmetlidir Allah. Yani bu iş Allah'ın rahmetiyle kapanacak. Yoksa siz epey yanlış bir iş yaptınız. Epey yanlış bir iş yaptınız. Ama ayet biterken rahmetle bittiğine göre bu iş rahmetin içinde eridi gitti demek ki. Böyle bir dosya kalmadı. Neden kalmadı? Vallahu gafurun rahimun. Ayet şöyle bitseydi. Görelim bakalım ne yapacaksınız siz? bu işi nasıl kapatacaksınız deseydi, hala ateş yanıyordu demek ki. Ama vallahu gafurun rahimun. Allah mağfiret eder ve merhamet eder dedi ve bu konu bitti. Ha, konuyu tekrar biz hatırlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ağzın çok bal kokuyor ya Resulallah deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam daha bal yemiyorum diye ahdetti. Yani vallahi daha bal yemem demek gibi bir üslup kullandı. Bu bir tür yemin. Yemin etti. Bu yemin yanlış bir yemin. Neden? Sana dokunmadığı halde Allah'ın helal ettiğini kendi kendine yasaklıyorsun. Bu şeriat terbiyesine aykırı. Bana dokunuyor bal. 40 sene yeme, zararı yok. Daha bal yemiyorum. Niye? Çankırılılara kızdım. Bana gönderdikleri bal sahteymiş. Bal da protesto ediyorum. Bu cahillik. Böyle bir şey olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına kızdı. Ya da hanımlarını memnun etmek istedi. Ya da hanımlarıyla konuşma esnasında böyle bir pozisyon oluştu. Daha bal yemeyeceğim dedi. İkinci ayete geliyoruz. Kad faradallahu lekum. Allah size farz ediyor. Allah size farz ediyor. Farada farz etmek, emretmek demek. Namaz farzdır yani emirdir demek. Kad faradallahu lekum. Allah size farz ediyor. Tehillete eymanikum. Yeminlerinizi çözmenizi emrediyor Allah. Yeminlerinizi çözmenizi emrediyor. Yani yemininizi bozmanızı emrediyor. Ne yemin ettiniz siz? Bal yok. Bunu bozun. Neden? Çünkü sen peygambersin. Senden sonra milyarlarca la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen biri gelecek. Sırf peygamber hurma severdi diye Müslümanlar asırlardır kıt kanaat, aç kalıp, sefil kalıp yaşıyorlar ama oruçlarını hurmayla açıyorlar. Halbuki orucun sünneti değil, farzı değil. Sırf peygamberimiz hurmayla açardı diye, Müslümanlar da hurmayla oruçlarını açıyorlar. Peygamber öldü bu dünyada, bal yememeye yeminliydi. Bir daha hangi Müslüman ağzına bal koyar? Benim peygamberim bal yemeden, bal yemeyeceğine yemin ederek gitti bu dünyadan. Hangi Müslüman ağzına bal kor ki bir daha? Halbuki Kur'an, balın şifa olduğunu anlatıyor. Kur'an, arıyla ilgili, arının balıyla ilgili suresi var. Öyle bir kitap. Onda sizin şifanız vardır buyuruyor. Peygamber bal yemeyeceğine söz vermiş, yemin etmiş. Bu yemin, yersiz bir yemin. Onun için kat faradallahu lekum tehillete eymanikum. Allah sizin için yemininizi çözme emri verdi. Yani bu nedir? Yemin çözmek fıkıh bir hüküm olarak şu anda bizim konumuz olmadığı için girmiyorum ama Maide suresinde Allahu Teala yemin eden birisi bu yaptığı yemin normal şartlarda uygun bir yemin değilse ya da sonra o yeminden vazgeçmek istiyorsa kefaret dediğimiz bir sistemle ya 10 fakiri yedirir ya da 10 fakiri doyurur veya 3 gün oruç tutar. Böylece kefaret vermiş olur. Kefaret verince de yemin kalkar. Aksi takdirde mümin yemin ettiği yani Allah'ı şahit göstererek verdiği sözden geri gelemez. Şimdi burada bu bal yememe sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin başına dert olurdu. Kur'an bal şifadır diyor. Hiçbir Müslüman ağzına bal koymuyor. Niye koymuyorsun? Helal ama benim peygamberim balı kendine yasak edip gitti diyor. Bu İslam'ın içinde anlaşılmaz bir konu olurdu. Bunu Allah peygamberi sağken düzeltti. Nasıl düzeltti? قَدْ فَرَلَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ اَيْمَانِكُمْ Allah size yeminlerinizi bozmanızı emrediyor. وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ Sizin sahibiniz Allah'tır. Vallahu mevlakum. Sizin sahibiniz Allah'tır. Mevlakum sahibiniz demek. Ben çok böyle net bir Türkçe kullanayım. Veli kelimesinden geliyor. Hani okula götürürken çocuğu velisi ile gitti deniyor ya, yani bunun adına imza atacak, sorumluluğunu alacak kim? Velisi. Mevla da bu demek. Allah Mevlamızdır. Ve ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ne güzel Mevladır Allah. Bu sebeple özellikle altını üstünü kenarını çizerek bir açıklama yapıyorum. Bunu dipnot şeklinde kullanabilirsiniz. Felsefesi, düşüncesi, tarikatı, tasavvufu, sazı, kemanı, türbesi, bunların hiçbir tanesini dahil etmeden sadece isimlendirme açısından Celaleddin Rumi'nin Mevlana diye anılması sakıncalı buluyorum. Yanlış bir şey bu. Mevlana, Mevlamız demek. Evet, Arapça olarak 15'e yakın anlamı var. Bu manalardan birine sıkışıyor vesaire ama hiç gerek yok. Bizim Mevlamız kimdir sorsak, Mevlan kim senin? Allah diyor herkes. Vallahu Mevlaküm. Sizin Mevlanız Allah'tır. Yani veliniz, sahibiniz. Mevlanız Allah olduğu için, sahibiniz Allah olduğu için, bu yemininizin doğru olmadığını gördü, size acıdı, ümmetinin başına dert olursun diye acıdı, Mevlan olduğu için senin, yani senin koruyucun, gözeticin olduğu için, boz bu yeminini diyor sana, dediğine göre, Mevlana, yani bizim Mevlamız, Rabbuna Mevlana, Allahu Mevlana, Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, müşrikler, Uhud gazvesinde 70'ten fazla sahabeyi şehit edince, bir yıl önce de Bedir'de onlardan 70 kişi öldürülmüştü. O zamanki müşriklerden biri bağırdı savaş bitince. Hey Muhammed, gördün mü? Bedir'de siz bizden öldürmüştünüz, şimdi de biz sizden öldürdük, zafer bizimdir vesaire. İşte böyle, yani intikam alıcı cümle kullandı. Ömer çatlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kalktı, dedi ki ya Resulullah, buna cevap vermesem delireceğim ben dedi. Buna bir cevap vereyim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de izniyle kalktı, dedi ki sizden bizden bu kadar ama Allahu Mevlana ve la Mevla lekum. Biz bu kadar şehit verdik ama Allah Mevlamızdır bizim. Sizin Allah gibi bir Mevlanız yok. Nereden denk oluyoruz be? Deyip azarladı onu. Bu nereden konuya girdim? Allahu Mevlana diyor Ömer. Allah'tır Mevlamız. Konya'da yatan zat Mevlamız değil bizim. Hemen buna cevaplar gelecek tabii. İşte burada Mevla yani çok iyi beyefendi falan demek. Ya bırak bu edebiyatı işte. Allahu Mevlana ve la Mevla leküm ya. Uzatma ya. Adamın adı Celaleddin Rumi. Celaleddin fena bir isim değil. Dinin parlayan yıldızı demek. Celaleddin Rumi. Ya Mevlana niye diyorsun adama? Bu Mevlana kelimesini telaffuz etmemek lazım. Celaleddin Rumi. Burada onun mesnevisini, tarikatını, sarığını, mezarının başındaki kemenceleri, sazları, kavalları, bunları konuşmuyorum. Etrafında oluşturulan bid'atleri, İngilizlerin niye bu Mevlana dünya adamıdır dediklerini de irdelemiyorum. Onu da konuşmuyorum. Bak onların yorumu var. Bu yorumu bozmuyorum. Ama bu isimlendirme yanlış. Ömer kalktı, Allahu Mevlana dedi. Allah bizim Mevlamızdır. Bu Tahrim suresinde de Rabbimiz ne buyuruyor? Vallahu mevlaküm. Allah sizin Mevlanızdır. Onun için size merhamet ediyor, mağfiret buyuruyor ve sizin yemininizi bozmanızı emrediyor diyor. Bunu bir dipnot olarak koyabiliriz. Ve huvel alimul hakim. Ve huvel alimul hakim. O Allah alimdir. Her şeyi bilir. Hakimdir. Her şeyi yerli yerinde yapar. Hakim, her şeyi hikmetle yapmak demek. Hikmetle yapmak demek, problemsiz, kusursuz iş yapmak demektir. Allah alimdir, hakimdir. Yani her şeyi bilir Allah. Her şeyi yerli yerinde yapar. O evde niye peygamber üzüldü de yemin etti bal yemeyeceğim diye veya neyse konu, bunun niye böyle oldu, neden Medine'de oldu, niye hanımları kumalık düşüncesiyle peygamberi böyle üzdüler, niye Allah buna izin verdi, yani Ayşe ile Hafsa, hadi peygambere böyle diyelim diye düşünürken, felç olsalardı peygambere böyle bir hakareti düşünüyorlar diye, peygamber aleyhisselama senin ağzın kokuyor diye yalan söylediler. Ağzı kokmuyordu Efendimizin. Bal kokuyordu. Çirkin kokuyor dedi. O da öbür hanımının yanına gitti. O da aynı sözü söyleyince inandı o da. Oh, ağzım kokuyor benim dedi. Halbuki taptaze bal kokuyordu. Bunu böyle komplo yaparken Allah onların dillerini ciğerinden söküp alsaydı. Orada felç olup ölüp donup gitselerdi. Hani Firavun İbrahim Aleyhisselam'ın hanımını el uzatmaya kalkınca Allah elini ateşli böyle görmüş gibi, ateşte yanmış demir gibi taşlaştırdı elini. Firavun'un ödü patladı, anladı burada bir yanlış iş yaptığını. Ayşe ve Hafsa peygamber aleyhisselama böyle konuşurken dilleri Firavun'un eli gibi odun olamaz mıydı yani? Allah bunu yapamaz mıydı? Niye izin verdi Allah? Bu kadar bir macera yaşandı, ondan sonra ayet geldi. Bu ayet bunları açıkladı. Yani Allah dileseydi bunu yapmazdı. وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ Allah her şeyi bilerek yapar ve hikmetle yapar. Nereden Müslümanlar aile ile ilgili düzenleri öğreneceklerdi? Ayşe ve Hafsa öyle yapmasalardı, biz asiye olmak diye bir ideal belki öğrenmeyecektik. Evet, her şeyi Allah bir sebeple yaratıyor. Bu Ayşe de Hafsa da bu olayın sebebi oldular. İyi oldu, kötü oldu, başka bir mesele. Ama Allah, Ayşe'nin, Hafsa'nın üzerinden, ümmeti Muhammed'den, seni kıyamete kadar kim bilir, 40 milyar, 50 milyar Müslüman gelecek, hepsi bu dersi çıkaracaklar. Tebteğî mardâte ezvâcik dersini çıkaracaklar. Yemini bozmakla ilgili örnekleri görecekler. Allah alimdir. Siz sadece Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın evinde olup biteni görüyorsunuz. Allah ise kıyamete kadar 100 milyarlarca evde olup bitenleri görüyor. Olmamış şeyleri olur gibi görüyor Allah. Alimdir. Onun bilgisine göre bu kararlar veriliyor zaten. Hakimdir. Ayşe'yi böyle konuşturdu. Müminlerin anası olduğu halde bir hikmet var. Dur sen. Dur. Karışma Allah'ın işine. وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ Allah alimdir, hakimdir, ona teslim olan da rahattır. İrdeleyip karıştıran bozar sadece. Tamirciye götürmeden, servisine götürmeden ben yapacağım dediğin her şeyi bozarsın sen. İnsanın sahibi, mevlası Allah'tır. Ufak bir tamir gerektiren bir şey olursa onu Allah yapar. وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ Sizin sahibiniz Allah'tır. İnsanı ancak Allah tamir eder. O yarattı çünkü. Psikolog ne eder? Eğer Allah'ı gösteriyorsa git seni tamir etsin diye, o da iyi bir şey yapar. Yok, psikolog kendisini ana yetkili servis görürse, o da yanlış iş yapar. Ne yapar? Psikiyatriye havale eder. Psikiyatri de uyuşturucu verir. Uyuşturur durursun insanlığı. Yapacağın bu. Vallahu mevlaküm. Sizin Mevla'nız Allah'tır. Sahibiniz Allah'tır. Veliniz Allah'tır. Sizin adınıza imzayı Allah atar. Siz ona teslim olun. Madem böyle bir olay oldu, bu olay yemininizi bozmayı gerektiriyor. Ve huvel alimul hakim. Allah alimdir, hakimdir. Dikkat edeceğiz. Alimdir, hakimdir. Yani bilerek oluyor. Ayşe'nin böyle konuşacağını, Ayşe'nin ecdadı yaratılmadan Allah biliyordu. Dileseydi peygamberime böyle konuşacak bir kadını yaratılmadan ana rahminde çürütürdü Allah. O zaman biz bu dersleri nereden çıkaracaktık? Peygamberin makamı nasıl yükselecekti o zaman aleyhisselam? Hakim, hakim. Biz sadece o evde bal içtin, içmedin, ağzın koktu, kokmadı, 5-10 başlıklı bir şey biliyoruz.
Ayşe Hafsa ile anlaştı. Zeynep'in yanında bal içmesin bir daha. Dul kadın ne iş var Zeynep'le oturuyor konuşuyor böyle bu kadar dediler. Peygamber aleyhisselam gitti. Sabah namazından veya ikindi namazından sonra orada bal içti. Yahu yeter ağzın kokuyor dediler. Yahu üzüldü peygamber. Bu kadar. Başka bildiğimiz bir şey yok ki bizim. Hepsi bu kadar. Allah ne biliyor peki? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içtiği balda bir bardak bal suyuydu. Bal şerbeti yani. Bal da değil. Bal şerbetiydi. Bal şerbetinin içerisindeki balı yapmaya çalışan arıların kim bilir kaç milyon defa o Peygamber aleyhisselamın içtiği şerbetteki bal için kaç milyon kere kanat çırpmışlardı. Allah o kanat çırparken çiçekten bal alarken arının Ayşe'nin o komplosuna neden olacak bal olacağını bile biliyordu Allah. O arıyı yaratırken bile Allah peygamberini üzecek o balı yapacak arı olduğunu da biliyordu. Hangi Allah'a konuşuyoruz biz? Alim olan Allah'a konuşuyoruz. Dileseydi Allah peygamberi üzülecek bu bal şerbetinden diye bal neslini, arı neslini kuruturdu bu dünyadan. Yeter ki peygamber ölünceye kadar peygamberin içeceği bir bal konusu olmasın diye. Peygamber öldükten sonra da arılar yeniden bal yapmaya başlardı. Böyle peygamberin üzüleceği bir olay olmazdı. Koca sevgi bu imtihanı engellemedi ama. Vallahu mevlaküm. Peygamberin üzüleceğini bildiği halde Ayşe'yi Hafsa'yı oraya gönderdi. Peygamberinin o baldan dolayı başının sıkıntıya geleceğini, yemin edeceğini bildiği halde arıları yarattı, bal yarattı. Kimsenin evinde Medine'de bal yokken Zeynep'in evine bol bol bal göndertti Allah. Bol bol balı olan bir kadındı Zeynep. Babası bir miktar zengindi çünkü. Şimdi bu kadar sahneler hep bu ayet insin diye hazırlandı. Hakim ve huvel alimul hakim. Allah her şeyi hikmetle yapar. Hikmetle yapar. Şimdi cahillik başa belaya. Allah niye ana rahminde şöyle sendromlu mendromlu çocuk niye yaratıyor diyorlar. Bebeğin suçu ne diyorlar. Çocuk doğuyor dünyadan henüz iki defa nefes almadan solunum cihazları, takılar, bakılar, bir sürü yoğun bakım aletlerinde, küvezlerde yaşıyor. Bu çocuğun kabahati ne diyorlar? Hadi büyükler günah işledi. Ne muhteşem soru maşallah be. Bebekler hasta olmasın, yaşlılar hasta olsun diyorlar. Sonra bu insan kafasıyla tabii. Felsefeci kafa, irdeleyici, çomakçı kafa. Kadere çomak sokarak bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Sadece şu sorunun cevabını veremiyorlar tabii. Bu tür çocuklar doğmasa, arızalı, engelli, şu hastalıklı, bu hastalıklı çocuklar doğmasa, bunlar çocuktur diye hasta olmasalar, şunlar da çok yaşlı diye hasta olmasalar, insan plastikten mi yaratılmalı ki, hastalıksız yaşasın? Tıp nasıl gelişecek? Tıp nasıl gelişecek o zaman? Hastalıklı çocuğu kaldır. İhtiyarlar hasta olmasın. Futbolcu zaten düşüp ayağı kırılmaması lazım. Maç yarım kalıyor. Tıp nasıl gelişecek? İnsan plastik değil ki. Ham maddesini biraz daha kuvvetli yap. Ondan sonra sağlam nesil yetiştir. Böyle olmuyor ki. İnsan etten, kemikten, ilikten yaşıyor. İnsanın gelişmesi için, tıbbın ilerlemesi için, hastalıklara karşı araştırmalar yapılabilmesi için Allah-u Teala 1000 tane arızalı çocuk yarattı. Var mı bir diyeceksin? Başka türlü tıp hareket etmiyor. Çocukla ilgili geniş araştırma yapmıyorlar. İnsanın genlerindeki arızalı mikrobu buldurtmak için Allah 500 bin çocuğu kurban etti. Sonra da onları cennetine koydu. Sana ne? Sen mi yarattın da acıyorsun çocuğa? Eğer Allah'ın alim ve hakim isimlerine sığınmazsa insan delirir bu dünyada. Çünkü hiçbir insanın aklı bu muhteşem olayların hikmetini çözemez. Kendisi yaratılmış biri, öbür çocuğun yaratılma sürecini nasıl anlayacak ya? İnsan kendi ensesinin tüylerini alamıyor. Başkasının yaratılış macerasını nereden bilecek? Ve huvel alimul hakim. Ve huvel alimul hakim. Allah biliyor. Bilerek yapıyor. Hikmetle yapıyor. Hikmeti var. Biz Rabbimizin şeriatına, kaderine, muazzam hikmetine iman etmedikçe rahat edemeyiz. Vallahu mevlaküm. Bunun için işte. Benim Mevlam Allah'tır. Sahibim. Çocuk okulda işte gelmiş, sıraya girecek. Öğretmen ona ne diyor? Ya velin kim? Nerede senin velin? Kantine bana silgi almaya gitti diyor ya çocuk. Bir daralmış anne, bunalmış baba, fakirlikten kıvranan, üzerine düşeni yaptığı halde maişetini bulamayan aile reisi, hastalıklar içerisinde kıvranan çocuk, bebek, ezilen kahrolan ümmeti Muhammed, toprakları işgal edilmek istenen Müslümanlar, veliniz nerede sizin? Sorulduğunda, vallahu mevlaküm demelidirler. Bizim Mevlamız Allah'tır. Kantine silgi almaya gitmedi. Beni dünyaya gönderdi. Vallahu mevlaküm. Mevlamız odur bizim. Madem veliniz Allah'tır, Mevlanız Allah'tır, niye hep yumruk yiyorsunuz kafirlerden? Niye sizin hastanenizde bebek ölümleri daha fazla? Niye peygamberiniz bile hanımlarından dolayı adeta azarlandı? Niye? Çünkü Rabbim dünyayı azarlanma, yorulma, bebeklerin öldüğü, büyüklerin hastalandığı, fakirlerin ezildiği, zenginlerin şımardığı yer olarak gönderdi. Bunu da bilerek yaptı Allah. Bunda da büyük hikmetleri var. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, bilir. Oldu mu da bildi, olduktan sonra herkes biliyor zaten. Allah olmamışları bile olunca nasıl olacak diye bildiği için kader yazıyor zaten. Ebu Cehil'i kafir olarak kaderine yazdı. Neden? Çünkü Ebu Cehil'in Bedir'de kafir olarak öldüğünü ashab-ı kiram gözleriyle gördüler. O zaman anladılar ki bu kafir, cehennem kütüğü, geberdi gitti kafir olarak dediler. Halbuki Allah Ebu Cehil değil, ilk babamız Adem aleyhisselam yaratıldığında Ebu Cehil'in genlerinin üzerinde onun kafir olarak ölüp gideceğini görmüştü Allah. İman etmeyeceğini Allah biliyordu. Niye peygamberini o kadar yordu Ebu Cehil'le? Uğraşmayın Ebu Cehil'le, o geberip gidecek zaten. Niye demedi? Sadece Ebu Cehil'in iman etmesi konu değil ki. Abdullah İbni Mes'ud nasıl Ebu Cehil sebebiyle mücahit olacaktı? Peygamberi ne yapacaktı? Ona gitme, bunu yapma. Allah her bildiğini kuluna açıklasa, yeryüzünde huzur olmaz ki o zaman. Sadece Allah'tır her şeyi bilir. Kul her şeyi bilemez, bilerse yaşayamaz zaten. Huzuru olmaz kulun. Ne kadar kadın var dünyada çocuğum sakat doğar diye hamile kalmaya korkuyor. Belki arslan gibi bir çocuk doğuracak. Ne kadar kadın da gözü kapalı anne olacağım diye takla ata ata gidiyor. Sonra kendisi de çocuğu da doğumda ölüp gidiyor. Allah bilir her şeyi. Kul da bilmeye kalkarsa çıldırır. Sığmaz kulun kafasına bu kainatın sırları. Bir kilo bir et, beyin denen şey. Onun içinde de hafıza nihayetinde tırnaktan küçük. Çocuk tırnağından küçük bir yere Allah her şeyi kaydediyor beynimizde. O kadarcık bir yere kainat sığar mı? Çatlar insan. Onun için sloganı unutmuyoruz. Allah alim ve hakim olduğu için Mevlamızdır. Allah ki Mevlamızdır, rahatız biz. Bir derdimiz yoktur. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.